Ayrım 24.
Kudüs'ün üzerine pırıl pırıl bir güneş doğdu. O ilkbahar günü kadar ışıltılı ve aydınlık bir ses dalgası damları dolaştı. Bir an Nebi Daniel'den gelen silah seslerini bastırdı. Bütün kiliselerin çanları bir kere daha İsa'nın diriliş mucizesini haber vermek için seslerini birbirine katıyorlardı. İsa'nın dirilişinin getirdiği umutla Kudüs'ü ezen acı gerçek arasındaki uçurum, o günün görkemli törenlerini hiç bozmadı. Latinlerin başpiskoposu son gümüşten büyük bir haç taşıyan çömezin ardında, St. Sepulchre Kilisesi'nin karanlık kemerleri altından ileri gelenlerle papazların meydana getirdiği kafileyi götürüyordu. Bir İngiliz'in bu törene son kez katıldığını düşünen emniyet müdürü James Pollack, diplomatların başında yürüyordu. Cebinde Kudüs'teki Hristiyan topluluklarının şeflerinin bir araya gelerek Birleşmiş Milletler'e çektikleri, acele uluslararası bir polis örgütü kurulmasını isteyen telgrafın kopyası vardı. İlk kez dedi kendi kendine, acı acı, bu yüce kişiler bir nokta üzerinde fikir birliğine varabildiler. Kafile İsa'nın mezarı önünde durdu. Başpiskopos saygıyla eğildi, sonra sesini iyice yükselterek açıkladı. İsa dirildi. İsa dirildi diye tekrarladı bir ağızdan bütün müminler. Alleluya, insanlık barış içinde yaşasın. Nebi Daniel'in evinden gelen yardım istekleri gitgide hafifliyor, sanki radyo bataryalarının zayıflaması kuşatılan Yahudilerin bitkinliğini belirtiyordu. Soluk soluğa, açlıktan sendeleyerek, sıcaktan sersemlemiş ve dumandan gözleri bulanmış olarak bir mazgaldan ötekine koşuyor, ara sıra yerde yatan bir gövdeye takılıp sendeliyorlardı. Dışarıda güneşin doğuşundan beri saldırıların amansızlığı iki kat artmıştı. Araplar da 24 saatten beri bir şey yememişlerdi. Bazıları savaşın başından bu yana bir damla su içmemişti ama zaferi kazanacaklarına kesinlikle inanmaları onları gayrete getiriyordu. Saat 10'a doğru bir duman perdesinin ardından yüzlerce kişilik topluluklar halinde yaklaşmaya başladılar. Yahudiler aynı anda acı bir haber alıyorlardı. Kendilerini kurtarmaya gelen İngiliz birliği bir kere daha hareketsiz kalmıştı. Bu kez Albay Harper Araplarla teslim şartlarını görüşmek üzere durmuştu. Ateşkesin bedeli özellikle yüksek olacaktı. Kemal İrekat Kahire'den radyoyla müftünün isteklerini öğreniyordu. Evdeki bütün savaşçıların tutsak olarak kendisine verilmelerini istedi. İngilizler bu isteği geri çevirdiler. Uzun pazarlıklardan sonra Yahudi ajansının kabul etmekten başka şey yapamayacağı şartlar üzerinde anlaştılar. Bu şartlar Şaltiyer'in korktuğundan da beterdi. Kuşatılanların hayatlarını kurtarmak için Kudüs komutanı, bütün o değerli zırhlı arabalarını ve konvoyun korunması için kendi birliklerinden topladığı silahları bırakmak zorundaydı. Albay Harper 14 hafif tank ve 5 kamyonla önlerinde giden bir savaş arabasının meydana getirdiği birliğini harekete geçirdi. Arkadan da can kurtaranlar geliyordu. Bunlardan birinde de uluslararası Kızıl Haç temsilcisi Jacques de Reynier vardı. Ev birdenbire yalnız ve cehennemin ortasında küçücük görünüverdi gözüne. Çevresinde yanık kamyon kalıntılarının, kömürleşmiş, parçalanmış, kafaları kopmuş ve hadım edilmiş gövdelerin felaketinden başka şey bulamadı. Her şey çabucak olup bitti. Albay Harper kuşatılanlara teslim şartlarını ulaştırdı ve teslim olmaları için 3 dakika süre tanıdı. Yahudi yenilgisini yakından görmek için Araplar yığınlar halinde tepelerden aşağı koşmaya başlamışlardı bile. Evde erkekler makinelileri hemen söktüler ve mekanizmaları bir kuyuya attılar. Ardından da mümkün olduğu kadar çok sayıda silahı bozdular. Radyo görevlisi vericisini baltayla parçaladı. Sonra ilk Yahudi sendeleyerek güneşten gözleri kamaşmış, aptallaşmış ve pislik içine çıktı. Ötekiler çabucak onu izlediler. Silahı olanlar bunları Albay Harper'ın ayakları dibine atıyorlardı. Araplar sarhoşlukla silah yığınının büyümesini seyrediyorlardı. 13 ölüyle 40 yaralının sonuncusu da dışarı çıktığında İngiliz albayı İrekat'a döndü. Bunların hepsi sizin dedi. Bir saat geçmeden sağ kalanlar Kudüs'e giriyorlardı. Yurttaşlarının kendilerini üzüntüyle süzdüklerini görünce ilk kamyondakiler şarkı söylemeye koyuldular. Arkadan gelenler onları izlediler ve kısa süre sonra şarkıları geçtikleri yolları çınlattı. Haganah'ın uğradığı en korkunç yenilgiden kurtulanlar, şarkıyı bütün bu allak bullak yüzlere, Kudüs'ün bütün üzgün halkına adıyor gibiydiler. Söyledikleri hatik vahtı, umut kuracakları devletin ulusal marşı. Aynı anda Kıfar Edziyon'un tepelerini başka şarkılar çınlatıyordu. Aynı kuşku içinde birleşen Yahudiler gözlerini artık kesilmiş bulunan yola dikmişlerdi. Kemal İrekat'ın Arapları sevinçlerini açığa vuruyor ve zaferi kazanmış olarak ele geçirdikleri araçlarla El Halil'e iniyorlardı. Zaferlerini kutlamak için tüfeklerini boşaltıyor. Kısa süre sonra Kfar Etzion'a çevirecekleri Yahudi silahlarını birer kıvanç verici ganimet gibi sallıyorlardı. O gece geç vakit hala sersemlikten kurtulamayan Yahudi konvoyu görevlilerinden biri sendeleyerek duvarcı Benjamin Golani'nin evine vardı. Moshe kayınpederine 36 saat önce kendisine verdiği değerli tabancayı Araplara bırakmak zorunda kaldığını bildirdi. Bu yenilginin yarattığı acıyı hafifletmek için hiçbir Arap'ın silahı Kfar Etzion çiftliklerine karşı kullanamayacağını belirtti. Yeniden gururlanmaya başlayarak bir maden parçası uzattı kayınpederine. Parabellum'un horozuydu bu. David Ben Gurion'un odasında iki üzgün adam vardı. Konvoyu yola çıkaran Yigal Yadin ve konvoya komuta eden Michel Chasham liderleriyle Kfar Etzion felaketinin sonuçlarını incelediler. Bu konvoyun kaybı Yadin için savaşımızın en acı anı olarak kalacaktı. Ufuk hiç 1948 Mart'ın son günlerindeki kadar karanlık görünmemişti. Araplar yol savaşını kazanmak üzereydiler. Sağdaki soldaki Yahudi topluluklarıyla bağlantı kesilmişti ya da büyük fedakarlıklar pahasına sürdürülüyordu. Filistin'in kuzeyi Fevzi El Kavukçu'nun ordusu tarafından tehdit ediliyordu. 45 kişi Suriye sınırı yakınında pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Dışarıda da durum daha iyi sayılmazdı. Kasım'da Yahudileri savunan uluslararası kamuoyu, Arap direnişi paylaştırmanın barışçı yoldan uygulanmasını güçleştirdikçe tutum değişiyordu. Uzun süre Yahudilerin müttefiki olan Birleşik Amerika, silahlara koyduğu ambargonun ve kısa süre önce Filistin'in uluslararası bir yönetim altına konulması yolundaki teklifinin de gösterdiği gibi yüz geri etmişti. Yine de bu karanlık bilançolarını birkaç iç açıcı nokta aydınlatıyordu. Hiçbir toprak parçası Araplara bırakılmamıştı. 3 yıl önce Ben Gurion ve Haim Slavin tarafından öngörülen yerel silah yapım atölyeleri üretime geçmişti. Ehud Avriel'in dış ülkelerdeki çabalarına gelince henüz hiçbir Çek silahı Filistin'e varmadığı halde başarıyla sonuçlanmıştı. Ancak çok önemli sayılacak bir durum daha değişmemişti. Haganah aşağı yukarı her yerde savunma halindeydi. Oysa yenilgilere Ben Gurion'un çok çekindiği düzenli Arap orduları karşısında değil, Abdülkadir'in Filistinli savaşçıları önünde uğramıştı. Bu gözü pek savaşçı vermiş olduğu Kudüs'ü boğma sözünü tutmak üzereydi. Nebi Daniel'de elden giden araçların gelişinden bu yana hiçbir konvoy Babel Ued boğazını aşmayı başaramamıştı. Kesilen yol Filistin'deki Yahudi halkın altıda birini yalnızlığa ve açlığa mahkum ediyordu. Haganah durumu düzeltmeyi başaramazsa kurulması düşünülen devletin varlığı felakete doğru koşacaktı. David Ben Gurion için Kudüs bütün binanın kilit noktasıydı. Karşılaşılan acı olaylar hemen güçlü bir cevap gerektiriyordu. Niyetlerini açıkladı. Yüksek komiser yolu açık tutacağına söz vermişti dedi. Sözünü tutmadığına göre bu işi yüklenmek bize düşüyor. Yigal Yadin'in sunduğu plan şimdiye kadar Haganah'ın hazırladıklarının en gözü pekiydi. Bir tek harekatta hiç düşünülmeyen sayıda insanı 400'ü aşkın askeri savaşa sokuyordu. 400 kişi bir şey yapamaz dedi Ben Gurion. Sonra yaşlı lider öfkesini açığa vurdu. Araplar kuşkusuz Kudüs'ün hayati önemini sizden iyi anlıyorlar. Şehrin içindeki 100.000 Yahudi pençeleri arasına alabilmeyi başarırlarsa, hapı yutacağımızı ve devletimizin gün ışığına çıkmadan yok olacağını çok iyi biliyorlar. 400 zavallı insanla Kudüs'ü kurtaramayız. Yadine çeşitli kesimlerin komutanlarını acele Tel Aviv'e çağırmasını emretti. Birlikte dedi Kudüs'ü kurtarmak için bir plan hazırlayacağız. Yadin ve Şaşam odasından çıktıklarında Ben Gurion 4 ay önce silah almak üzere Avrupa'ya yolladığı adama çekeceği telgrafı hazırlamak için masasının başına çöktü. Bu silahlar şimdi her zamankinden çok gerekliydi. Sabırsızlığı Ehud Avriel'e beslediği sevgiyi göstermesine yer bırakmıyordu. Haganah'ın gizli vericisi Şoşana aracılığıyla şu mesajı yolladı. Silahların Prag'da bekleyerek Kudüs'ü kurtaramaz. Ne yoldan olursa olsun bunları bir an önce Filistin'e yolla. 20. Gecenin karanlığında bir havaalanı. Basit bir istatistik Kudüs'teki durumun ciddiliğini özetliyordu. Dov Joseph adlı Yahudi tarafından günü gününe tutulan bu istatistik yiyecek stoklarının durumunu açıklıyor ve undan kurutulmuş ete, çaydan tuza kadar 21 besinle ilgili bulunuyordu. Ben Gurion'un Kudüs yolunu açmak için geniş bir harekata karar verdiği 29 Mart 1948 Pazartesi günü söz konusu istatistik 10 günlük kuru et, 5 günlük margarin ve 4 günlük hamur işi kaldığını ortaya koyuyordu. Taze et, meyve ve taze sebze tükenmişti. Bir yumurta bulabilen talihli bile karşılığında iyi bir fiyat ödemek zorundaydı. Şehir kuru sebze ve konserve yedeklerine dayanarak yaşıyordu. Askerlere günde üzerine şurubu andıran kokozin adlı bir sıvı sürülmüş 4 dilim ekmek, 1 kase çorba, 1 kutu sardalya ve 2 patates veriliyordu. En iyi beslenen onlardı. Bir güvensizlik havası yaratmamak için Dov Joseph mümkün olduğu kadar uzun süre yiyeceğe, vesikaya bindirilmemeye çalışmıştı. Ama şimdi uyguladığı vesika usulü çok sertti. Yetişkinler günde 200 gram ekmekle yetinmek zorundaydılar. Çocukların bundan başka haftada bir yumurta ve 50 gram margarin hakları vardı. Yokluk sadece besinlerle ilgili değildi. Şubat'tan beri 1 gram gaz verilmemişti. Ev kadınları yemeklerini pişirmek için sıvı DDT kullanmaya başladılar. Savaş sırasındaki bütün Avrupa şehirleri gibi Kudüs'te bulunmayan maddelerin yerini tutanları keşfetti. Bütün avlular ve balkonlar az ya da çok başarıyla sebze bahçesine çevrildi. Bir tek saksısı bulunmayanlara İbrani Üniversitesi'nin saygıdeğer biyoloji uzmanları suda sebze yetiştirme sanatını öğrettiler. Ben Yahuda sokağında hala açık olan kahvelerde bir kadeh şampanya, bolca sodanın içinde birkaç damla beyaz şarap ve incecik bir dilim limon çevresinde toplanıyordu. Askerlere günde 3, Palmaç'ın savaşçı birliklerine görevli olanlara 5 sigara veriliyordu. Bir tek tütün tanesinin boşuna yanmaması için sigaralar genellikle ağızdan ağza dolaşıyordu. Bazı Arapların komşularının açlığına acıdıkları oluyordu. Haim Haller adlı Yahudi bir gece çağrıldığını işitti. Karanlıkla dikenli tellerin meydana getirdiği çite kadar yürüdü ve yıllar boyu yanında çalışan ihtiyar Salome ile karşılaştı. "Her şeyden yoksun olduğunuzu biliyorum," diye fısıldadı yaşlı Arap kadını ona 20 tane küçük domates uzatarak. Durum öyle acı bir noktaya varmıştı ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kudüs için bir ateşkes çağrısında bulunmak zorunda kaldı. Zaferi avucunda tuttuğunu hisseden Arap Yüksek Komitesi bu çağrıyı şiddetle geri çevirdi. "Şehirdeki 100 bin Yahudinin durumu," diye bağırdı sözcüleri, "suyu kesip Kudüs'le deniz arasına 300 barikat sıraladığımıza dayanılmaz olacak." Öte yandan Yahudi ajansı da kimden gelirse gelsin şehrin giriş noktalarını güvenlik altına aldıktan sonra ateşkesi kabul edeceğini bildirdi. 26 Mart günü Kudüs'ün uluslararası şehir haline getirilmesinin ortaya çıkardığı sorumlulukları yüklenmeleri için ajans Batı'nın Hristiyan ülkelerine bir daha başvurmayı denedi. Danimarkalı ya da Norveçli 10 bin Birleşmiş Milletler askerinin yollanmasını istiyordu. Ama bu istek de öncekilerden fazla yankı uyandırmamıştı. Kudüs Yahudilerinin kendi iradelerinden ve ülkenin geri kalan bölümünün yapacağı yardımdan başkasına güvenmemesi gerektiği gitgide daha açık bir biçimde ortaya çıkıyordu. Son istatistikleri inceledikten sonra Dov Joseph vesikayla yiyecek verilmesinin ve öğütleri üzerine her ailenin pek az bir besin stoku yapmasının geçici bir çareden başka şey olamayacağını gördü. Bu tedbirler en çok biraz daha dayanmayı sağlayacaktı. Haganah yolu açmayı başaramazsa Kudüs Yahudileri İngilizlerin gidişinden çok önce açlıktan öleceklerdi. 1948 Mart'ının sonunda sayılar kendiliğinden konuşuyordu. Şehirdeki depolarda ancak 34.226 kilo un kalmıştı. Adam başına 300 gram ekmek yapmaya yetecek kadar. Kanadalı Julius Lewis, Paris'te Kaliforniya Oteli'nin barında yanına oturan 3 Amerikalı arasındaki teknik terimlerle dolu konuşmaya bir pastacıdan beklenmeyecek ilgi gösteriyordu. Hepsinin sırtında elden düşme satın alınmış deniz mavisi üniformalar vardı. Burje havaalanında duran eski DC-4 uçağıyla bu 3 kişi, Panama adına kayıtlı Ocean Trade Airways hava ulaştırma şirketinin yönetimini, uçucu personelini, hissedarlarını ve sermayesini meydana getiriyorlardı. Bu 3 adam yasallığın sınırında ticaret yaparak geçiniyor, savaş sonrası Avrupa'sında pek az bulunan naylon, çorap, sigara, parfüm ve viski gibi şeyler taşıyorlardı. Lewis'in kendilerine sunduğu içkiyi seve seve kabul ettiler. Aynı isteklilikle Şanzelize'deki lokantalardan Jus & Nuit de akşam yemeği davetine de evet dediler. Sıra kahveye geldiğinde Lewis aslında bir İngiliz Yahudisi olduğunu, daha önce İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yaptığını, Freddy Fredkins adını taşıdığını ve pasaportunda belirtilenin tersine işinin pasta yapımıyla pek ilgisi bulunmadığını açıkladı. Haganah ajanlarındandı ve yeni bir görev verilmişti kendisine. Ocean Trade Airways'in 3 sahibiyle karşılaşması herkes için tarihli sayılacak bir durumdu. Çünkü kendilerine teklif edeceği bir iş vardı. Şirketlerine şimdiye kadar verilen en kazançlı iş olacaktı. Ayrıca 3 ortağa naylon çoraplarla sigaralardan çok daha soylu bir yükle yakınlık peydahlama fırsatı verecekti. Fredkins 10 bin dolar karşılığında Prag'dan alacakları Çek silahlarını Filistin'e götürmelerini istedi. Çeşitli kesimlerin komutanları birbiri ardından küçük çalışma odasına girdiler. Paula Ben Gurion hepsine birer çift fincan çay doldurdu. Sonuncusu da yerini aldığında Ben Gurion oturumu açtı. Kudüs yolunu açmak için bir çare bulmak üzere buradayız dedi. Üç hayati merkezimiz var: Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs. Bunlardan birini kaybedersek yaşamaya devam edebiliriz. Ancak kaybedeceğimiz yerin Kudüs olmaması gerek. Araplar yerinde bir hesap yaptılar. Kudüs'ün Yahudi kesiminin ele geçirilmesi ya da yok edilmesi, halkımıza indirilmiş ölümcül bir darbe olacak, Arap salgısı püskürtecek yetenek ve iradeden yoksun kalmasına yol açacaktır. Bu felaketi önlemek için her türlü tehlikeyi göze almaya hazırız. Ne pahasına olursa olsun Kudüs yolunu açmak gerek. Yaşlı lider daha sonra Haganah'ın şimdiye kadar yapmadığını yapmak zorunda olduğunu belirtti. Yeraltı savaşı tekniklerinden vazgeçecek ve bu kez belirli bir coğrafi hedefi ele geçirmek için açık oynayacaktı. Ben Gurion en iyi silahlarla donatılmış her kesimden seçkin birliklerin en az 1500 kişinin seferber edilmesini istiyordu. Açıklamanın sonu boğucu bir sessizlikle karşılandı. Herkes yaşlı adamın kararlılığıyla etkilenmişti. Teklif ettiği harekatın bir an önce gerçekleştirilmesi zorunluluğu açıktı. Ama istediği çok büyük şeydi yine de. Bir tek harekatta güçlerinin ve silahlarının en seçkin olanlarını ortaya atma tehlikesini göze almalarını istiyordu onlardan. Bir süre için Filistin'in bütün öteki cepheleri tehlikeli bir şekilde zayıflayacak, kayıplar ağır olursa ülke felakete koşacaktı. Silah depolarının denetimini elinde tutan Joseph Avidar, Haganah'ın bütün Filistin'de güvenebilecek ancak 10 bin yeni silaha sahip olduğunu biliyordu. Kuzey cephesine görevli ve özellikle tehlikede bulunan Golani Tugay'ı tam 162 tüfek ve 188 Sten makineliğe sahipti. Hepsinin üstünde Haganah, Kfar Etzion'a gönderilen konvoyu kaybettikten sonra yeni bir yenilgiye dayanamayacağını biliyordu. Sonucu ne olursa olsun Ben Gurion'un başlatmaya karar verdiği harekat, Filistin Savaşı'nın kesin bir dönüm noktası olacaktı. Gece yarısı bütün Haganah şefleri saldırıyı planlamak üzere liderleriyle birlikte Kırmızı Ev'deki genel karargaha yollandılar. Bütün gece haberciler çeşitli kesimlere gidecek emirleri, Lasal Sokağı 6 numaradaki bir tuvalette gizlice iş gören muhabere merkezine taşıdılar. Her birlikte istenen silah ve cephanenin niteliğiyle sayısını kaydederken, Joseph Avidar banka hesabının birden boşalıverdiğini görmek gibi korkunç bir izlenime kapılıyordu. Güneş doğmadan az önce biri girişmeyi kabul ettikleri bu tehlikeli harekata bir ad vermelerini teklif etti. Efsaneye göre ilk kez Kızıldeniz sularına atılarak bilinmeyende karşılaşan İbraniler esinlenip buna Nashon Hareketi adını verdiler. Bütün Yahudileri denize dökmek niyetiyle 4000 kişinin başında Filistin'e giren bir Arap için Fevzi El-Kavukçu konuğuna garip bir ilgi gösteriyordu. Haganah ajanı Yehoşua Palmon amacına ulaşmıştı. Nuri Şami Arap köyünün bir evinde bağdaş kurmuş, aşağı yukarı 2 saatten beri El-Kavukçu ile Tanrı bilimden, Orta Doğu tarihinden, savaştan, iki ulusu karşı karşıya getiren ihtilaftan söz ediyordu. Yahudi büyük bir incelikle şimdi konuşmayı Hacı Emin'e yöneltiyordu. Yanlarında aslarından 10-12 kişi bulunduğu halde El-Kavukçu katil aile Hüseynilere ve Arap ulusunun çıkarlarına karşı olup her yurtseverin mücadele etmesi gereken Hacı Emin'in siyasi itirazlarına zorlu bir saldırıda bulununca çok şaşırdı. Yahudi bu arada fazla üzerinde durmadan Abdülkadir'e de değindi. Zoka'yı yutan El-Kavukçu, Babel-Ued zaferini kazanan adamı da en karanlık siyasi emeller beslemekle suçladı. Açıkladıkları Palmon'un ona ulaşmak için göze aldığı tehlikeleri fazlasıyla doğruluyordu. Böyle bir itiraf yakın gelecek için paha biçilmez bir değer taşıyordu. Abdülkadir'le savaşıp savaşmamamız bana viz gelir dedi Fevzi El-Kavukçu. Hatta ona iyi bir ders vereceğinizi de umarım. Benim yardımıma hiç güvenmemesi gerek. Doğrusu Arap kendinden iyice geçmişti. Birliklerimin Tirat Zıvi yenilgisinden sonra intikamımı hazırlamam gerek dedi ardından. Adıma gölge düşürmemek için sizleri yenmeliyim. Sizinle savaşacak ve çok yakında Yizrael Vadisi'nde sizi ezeceğim. Palmon, El-Kavukçu'nun sözünü tutmak için elinden geleni yapacağından emindi. Onda da büyük siyasi ihtiraslar olduğunu ve bunları desteklemek için zafere ihtiyacı bulunduğunu keşfetmişti. Dönüş yolunda Palmon bu şaşırtıcı konuşmayı düşünüyordu. Değerli açıklamaların ötesinde çok kesin bir izlenimi de birlikte götürmekteydi. Almanya'da geçirdiği süre El-Kavukçu'yu sandığından da çok etkilemişti. Demir haç nişanına bütün nişanlardan fazla değer veren bu Arap, bir Alman generali olmak, Almanlar türünde savaşmak istiyordu. Ancak en büyük talihsizliği komuta ettiği askerlerin Alman değil Arap ve ancak gerilla hareketlerine alışkın kişiler oluşuydu. Sırası geldiğinde Palmon bu konuşmadan çıkardığı sonuçları savaş alanında uygulamayı becerecekti. Şimdilik yapacak bir tek şeyi kalıyordu. O gece İsrail Vadisi'ndeki bütün Yahudi toplulukları uyarılıp tetikte bulunmaya çağrıldı. Kudüs yolunu açmayı amaçlayan Nahşon hareketinin başarısı, yolun iki yanında birer koridorun sistemli şekilde ele geçirilmesini öngörüyordu. Yahudiler yolun çevresindeki baskıyı sürdürmek için Abdülkadir'e ihtiyaç duyduğu güçleri sağlayan 12 Arap köyünü hareketsiz bırakarak tuzakların önüne geçebilirlerdi ancak. Batıda Deir Müezzin'den doğuda Kastel ve Kolonya'ya uzanan bu köy dizisi çok öncelere dayanan ve İngiliz mandasıyla Siyonizmin ilk öncülerinden de eski bir Filistin'i sürdürüyordu. İç içe geçmiş kara yüzlü kulübeleri sıra sıra duvarların tesviyesini sağladığı çıplak yamaçlara birer kartal yuvası gibi yapışıyordu. Buralarda incir, nar ve badem ağaçlarıyla Kudüs'ü devamlı besleyen sebzelerin bir bölümü yetişiyordu. Kayalık yaylalarda köylüler kurban bayramı gelince Kudüs'ün hayvan pazarı olan Herod kapısına getirdikleri koyunları otlatıyorlardı. Elektriği olan köyler çok azdı. Hiçbirinde su ya da telefon yoktu ve çoğu kere bir köyden ötekine yürüyerek ya da hayvan sırtında gidilebilirdi. Toplumsal yapıları hem ilkel hem de her türlü yabancı etkiye kayıtsızdı. İngiliz yönetimini çekinerek giriştiği yenilik hareketleri hep başarısızlığa uğramıştı. Her köye iki bina hakimdi. Cami ve genellikle görevi babadan oğula geçen muhtarın evi. Muhtar köyün işlerini yönetir, erkekler her gün uzun uzun konuşmak ya da bir pilli radyonun başına geçip haberleri dinlemek için onun evinde toplanırlardı. Abdülkadir'in birlikleri köylerini üs olarak kullanan milis kuvvetleriydi. Köylerde yiyecek ve barınak buluyor, ilk işaretle oralardan aşağı inip yola saldırıyorlardı. Bunları hareketsiz bırakmak görevi 20 yıl sonra bütün dünyanın adını duyacağı Palmaş'ın Harel Tugay'ı komutanı genç subay İzak Rabin'e verildi. Her yerde taş üstüne taş komayı bütün köyleri yerlerinden kovarak diye düşündü Rabin, Arapların dönebileceği tek köy bırakmayacağız. Bu köylerden yoksun kalınca Arap çeteleri felce uğrayacak. Harekat sona erdiğinde de Haganah tehlikesizce konvoy sistemine dönebilecekti. Nahşon harekatının tümü Palmaş'ın Givadi Tugay'ı komutanı Simon Abidan'a verildi. Gizli ordunun eskilerinden olan Abidan, Dünya Savaşı sırasında baltalama hareketleri için Alman hatlarının gerisine gönderilen Filistin Yahudilerine eğitmişti. Çeşitli kesimler ağır fedakarlıklara katlanmaya razı olmuştu ama silah sayısının yetersizliği düşündürücüydü.